haftalardan sonra. Çünkü neden 23-24 sizin jüriniz var. Hani o karışıklığı bırakıp böyle real hayatta barışıp işte tamam ne yapıyorlar öyle diyorlar. Bunu da yapayım, şunu da yapayım. Biraz update edeyim diyeyim. Böyle bir şekle şemale girmemiz lazım. Çünkü tabii şu demek 23-24'teki eğitim sonu jürisi. Ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Kaldım ve bir... Kaldım. Yani 8 hafta önce geldiğin sunumla 8 hafta sonra ben bir şey katıyor muyum? Mentor bir şey katmış mı? Sen eğitime geldin, gittin, bir şey değişti mi? Değişmedi mi? Biraz bu demek. Peki bir şey değişmedi ya da az bir şey değişmiş hani demek ne demek? Ya da geçtin ya da kaldın demiyoruz biz ona. Eğitim sonu jürisinden böyle bir adım daha öteye gitmek ne demek? Eğitim sonunu jürisini geçen kişi biz şunu demiş oluyoruz. Sen yatırımcının karşısına çıkabilirsin. Hatta sahneye de çıkabilirsin çünkü artık hazırsın. Ya da önümüzde işte şu an biraz daha var, yarı finale kadar. Bence sen yaparsın demek. Eğitim sonu jürisinde yok bu sene sen yatırımcı karşısına çıkma demek, kalmak demek. Anladın mı? Sen benlesin Aralık sonuna kadar, 30 Aralık yılbaşı gecesine kadar biz beraberiz. Mentorluk, eğitim, meytim, seminer, atölye her şekilde sen buradasın ve sakın gitme demek bu. Tamam, ben de seni göreyim, ne yapıyorsun demek. Sadece sen ama şu an şu modelle, demo day'lere ya da sahneye hazır değilsin demek. Şimdi fail'i yanlış anlıyor. Çünkü fiili şöyle anlayabiliyorlar. Merhaba. Şöyle anlayabiliyorlar. Kalkıyor, bitti. Çekirdek böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yatırımcıya yakın olmak ya da biraz daha zamanlı olmaktan bahsediyoruz. Yine aynı formatımız geçerli. Sıkı bir 4 dakikalık sunum. Ama bu sefer tabii ilk sunumdaki gibi belki o kadar ham değil de biraz daha detaylı sorulara daha kıvrak cevap veren bir yapıdan bahsediyoruz. Bir de bir slide bile olsa en azından roadmap'in içinde biz ona bakıyoruz. Ne oldu bu iki aydayı görmek istiyoruz? Şu yoktu, şunu kattım. Bu yoktu, bunu kattım. Prototip yoktu, çıktı, atıyorum. Yazılım devam ediyor ama ben gittim. Müşterileri bir yokladım. Şu kadar ziyaret yaptım ve anladım ki aslında modeli update ettim, bu oldu, bu oldu. Bunu anlatan çok etkiliyor bizi, jüriyi. Ama hani aynı tip şeyde tık tık tık işte onu ben hissediyorum çünkü her birinizin ilk sunumunu biliyorum zaten. İsim hatırlamasam da değil mi? Hani işler neydi, neyi anlatmıştı, hele sunumları gördüğümüz anda zaten flashback gidiyor. Dolayısıyla jüri biraz bu demek. Hani o kafada biraz daha toparlayabilirsiniz. Yoksa iş modeli çıktı, her şey bitti, satışa geçiyorum falan filan. Ona bakmıyoruz. Hikayede öyle bir şey olsa zaten hani burada şeyi dikerdik yani bütün dünyada. Bu durum yok. Şimdi şu ana kadar bütün bu saate kadar ve diğer tüm haftalarca biz bu bacağı konuştuk. Miktarı arttırmak için müşteri kim dedik, müşteri kanalları dedik, müşteri iletişimi dedik değil mi? Bunların hepsi hangi kanala etkiliyor? Miktara yönelik kısımları etkiliyor. Şimdi biz burada bir sürü bu miktarı arttırmak için yatırım yaptık. Artık neyi konuşmamız gerekiyor? Bu işin fiyatı ne olacak? Ne olacak ki ben ikisi çarpıldığı zaman ne elde edeyim? Tatlışko bir gelir elde edeyim. Burada çok tehlikeli bir kelime var tabloda. Hepimiz ağza sıçar yani. Kurumsalda bile olsa. Nedir o?
Zaman.
Çünkü bazen ve genelde her zaman bizim gibi özellikle krizin sürekli vurduğu ortamlarda ne oluyor? Gelir geliyor mu? Gelir bir türlü gelemiyor. O IBAN NO'ya giremiyor. Değil mi? Böyle bir dolanıyor, sağdan gidiyor, soldan gidiyor, bir türlü olmuyor. Yani ben 100 dolara bir şey fiyatını biçiyorum. POC sözleşmemde 30 gün vade yazıyorum. Koskoca global buna imza atıyor. Kaç tane, hadi 100 tane unit istiyor. Nedir benim 30 günün sonunda gelirim?
10 dolar.
şimdi bu faturanı keserken? Kardeşim. 60.000 TL'lik fatura kesiyorum. Ne koyuyorum üstüne? Yüzde 18. KDV koyuyor. Kaçmış KDV? 9.000 TL. KDV koyuyorum. Başka ne koyuyorum?
Vergi.
Ne kadar o?
%20.
Tamam. Ne nedir? Duvarda. %28 mi? Hani 12.000 mi? Bilmem ne geliyor? Damga vergisine kadar. Ha, devlete ben diyebiliyor muyum? Ey devlet, ey
devlet.
Para gelmedi.
21.000 TL borcum var. Pekat daha gelmedi. Önümüzdeki hafta yatıracaklarmış. Bekle beni diyor muyum? Yok diyorum. Yatırınca ne oluyor? Yatırmadığınız olur. Ben bir danışmanlık kesiyorum alt tarafı. Unutuyorum KDV. Bir bakıyorum ne olmuş bana devlet? Ne diyor? Eyfunda. Hayatım şekerim istersen çatırma diyor. Ben bindiriyorum sana diyor. Değil mi? Bu bana bindirmiş şimdi. Bir hafta geçti bekliyorum. Atıyorum. Ya hadi 500 lira bindirmiş. Bok 500 lira. Takıtırın gidiyordu. Geometrik gidiyor bir de yani. Değil mi? Ben şimdi biliyorum, bakıyorum. Arıyorum bizim o globali. Sevgili Kankiş, Mehmet Bey diyorum hani her şey süper geçti, ürün gidiyor falan. Diyor ki yani evet, bizim vadeler biraz uzadı. Mahkemeye verebilir miymiş bankasına? Mesela.
Vermek serbest.
Sonuç alamazsın.
Tamam diyorum, ben bekleyeyim diyorum ama o arada ben bir de kalkıp benim çalıştığım insanlara, şunlara, bunlara, buralara bir bekleyin diye biliyor muyum? Ne yapıyor startup? Gidiyor burada hemen.
Kredi.
Aa, çok tatlış. Kredi çekiyor. Değil mi? Zaten beni de büyütüyor o yapı kredi. Bireysel kredi ihtiyacı bu da bulu falan. Ne çekiyorum?
İnşallah.
60.000 çekip şu anda biriniz girer mi? Kredi işi yapan SAS var mıydı? Evet. 60.000 çekip şu an bir yılın sonuna ne kadar ödüyorsunuz? 74-80.000 civarı bir şey olması lazım. Şu an 3.500. Değil mi? Bunun ödemeleri başlıyor mu her an? Artık benim ne giderim var buradan gelen? Faiz ve kredi giderlerim var. Babalar gibi. Bak çok basit mantıkla gidiyoruz. Tamam çok basit bir şey. Çünkü KDV'nin tarihi nedir? Fix değişmiyor. 25-26'sı. Çatır çatır alırlar. Değil mi? Bunlar da bir sarmala ben şu anda girdim mi? O zaman babadan alınabilen, Denizbank'tan alınabilen ihtiyaç kredisi böyle bir şey döner mi? Dönmüyor. Ha bu fiyatlamayı ne yapayım ben? Beni bir kurtarsın. Böyle bir sistem varsa. Ne yapayım ben? Bu 100 dolar biraz fazla başa baş galiba. Şimdi uyduruyorum. Çok bakkal mantığı gidiyoruz fiyatlamayı. Yapalım.
150 dolar yapayım.
150 dolar yapayım. %50 zam yapayım ben bunda. 150 dolar oldum ben artık. 150 dolara karşılık ne geldi? 15.000 geldi. Burası ne oldu? 90.000 oldu.
Vergi de ona göre artıyor.
Neyin arttı senin? Vergilerin de mi arttı? Şimdi ben boşuna ikinci hafta göbeğimi çatlatmıyorum. Müşteriyi tanı, müşteriyi tanı, müşteriyi. Müşteriyi tanı demek. Sadece B2C için geçerli değildir. B2B'nin de baba gibi bir kişiliği. Her birinin ayrı kurum kültürü ve alışkanlıkları var. İş Bankası'nın ödeme sistemiyle garantinin ödeme tipi aynı olabilir mi? Değil, değil mi? Çünkü burada sen onun yerine geçtiğinde ödeme yapan adamsın sonuçta bakınca. Ya da atıyorum ACB2'nin yapısıyla, Tavilo'nun, bu da konseptin yapısı aynı tip olmalarına rağmen bence aynı mı acaba? Davranış biçimi, ödeme şekli, şusu, busu bilmem nesi. Demek ki ne var? Bu zaman kelimesinin bize korkunç bir riski ve maliyeti var. Çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca şöyle bir gerçek var. Şimdi dış faktörlere geçtik fiyatlamada. Şu anda burası içerisiydi. Dışarıdan ne geldi? Devlet geldi, bizi öptü. Değil mi? Böyle bir tatlış tatlış muhabbet ediyoruz. Bir de bizi öpen ne var? Dışarıdan. Kim öpecek? Müşteri geçtim. Daha böyle büyük.
Regülasyon alırdı.
Ben dolardan mal alıyorum. Faturayı kesmişim. Bugün 5.66'ya düştü. Değil mi? Bu işi bir ay önce yaptığımda kur neydi? 6 civarıydı. Hani oradan mı girdi? Girdi. Şu an yazılımcılar dışarıda kaçta mı doları kesiyorlar, fatura ediyorlar? 8. Türkiye'de ithalat ihracat şirketlerinin hepsi 8'den ya benim bildiklerim zaten 8'den kesiyor. Gerizekalılar mı bunlar? Kur dediğin şey neyin riski? Dış faktörde. Kim öpüyor burada beni devletle beraber? Nereden gidiyoruz şimdi? Böyle tünel aramayacağım ben böyle küçükten ama açılmıyoruz şimdi. Kim beni öpüyor burada? Bak sizi öldürürüm. Bir ülkede kur hareketleri, ekonomik devinimler, değil mi? Peki para hareketini kim ölçüyor? Merkez Bankası var, hazine var, serbest. Hazine Bakanım var, bakanlar var, bakanlar var, bakıyorlar, bir de bakanlar var. Bir de ne var bunların bağlı olduğu? Kime bağlı bunlar?
Cumhurbaşkanı.
Hükümetle örgüşecek. Tamam. Bu risk, siyasi risk, politik risk. Sen burada malı bitti, ham maddeleri, buraya gömdüğü, nereden alıyorsun? Çin'de bitti mesela. Ne oldu o Çin'den alanlar? Bir süre önce öptüler onları da değil mi? Şimdi Trump dün ölmüş, bizim sosyal medyaya göre Trump öldü. Beynasını yedik. Yani orada başka bir şey oluyor falan filan. Dolayısıyla dışa doğru açtıkça ülke riski fiyatın içinde mi düşecek? Bu riski dediğin şey çünkü aynı zamanda ne var? Ülke riski. Değil mi? Politik, siyasi, ekonomi. Senin bunu hesaplamak için ne yapman gerekiyor?
Müşterinin ne kadar kazandığına göre hesaplamamız gerekmiyor mu bunu o zaman?
Efendim? Yani
konum bazlı çalışıyorsa, eğer diğer ülkelerde iş yaptığımızı varsayalım. Yani satmak istediğimiz müşteri ya da ürüne hizmet vermek istediğimiz müşterinin geliri neyse ona göre bir fiyat belirlemek gerekiyor.
Bir de bu var. Şimdi biz daha fiyatı koyuyoruz, daha orayı düşünmüyoruz.
Biz kat sayısı oluşturmamız
gerekiyor. Onu bir tut bana hatırlat ama.
Biz kat sayısı oluşturmamız gerekiyor. Bunu da geçmiş verilere baz alarak bir simülasyon oluşturuyor.
Çok basit bir şey. Hiçbir simülasyonla falan uğraşmanız gerekmiyor. Doğru yerleri okumanız gerekiyor. Burada yaşıyorsanız ve siz birer pandursanız pandur gibi olmanız gerekiyor. Yoksa yani ne demek bu? Veri okumak. Yani Twitter'da takip ettiğin accountları bilmiyorum ama içinde bir, değil mi? Ne olmazsa boştur. Ekonomist Türk. Investing.com takip ediyor musun? Zero Hedge takip ediyor musun? Mesela, değil mi? Orada geçen bir kelimeyi anlamadığında dönüp giriyor musun? Mahfi Eğilmez'in Kolay Ekonomi diye böyle pıt pıt bir kitabı var. Harika bir şey yani. Adam oturup yazmış. 3 günde bitirirsiniz. Onu bitirin, her tarafta bir hava atarak konuşursunuz. Bu kadar. Bir onu bitirip, ikincisi Türkiye Değişim Sürecinde Ekonomi diye ikinci kitabı var. En azından bunları bilmesi lazım. Bunları bildikten sonra Amerika bize bunu yaptı, Amerika öyle dedi, Trump öksürdü de dolar arttı gibi bir salaklığa girmemize gerek yok. Değil mi? Çünkü bunun belli kat sayıları var. Üzerine koymanız gerek. Kimse hava olsun diye 8'den fatura kesmiyor şu anda. Bundan bir mantık var. Ama o mantığı çözmek için kısa zamanda hat şart okumalar yapmak ve doğru adamları takip etmek size bunu verir zaten. Türk kahvenizi sabah daha kahvaltıyla içerken ya da o sıfır baktığınızda, değil mi? Hemen bıt bıt bıt doğru accountlara bakarak zaten anlayabilirsiniz bunları. Ama biz ne yapıyoruz? Zaten okumuyoruz. Bir de yanlış yerleri okuyoruz. En büyük tehlike bu. Şu anda korkunç bir dezenformasyon var internette. Değil mi? Dün adamı öldürüp helvasını yedik adam, yani orada hiçbir şey yok bakınca. Kolaya kaçıyoruz. Daha her şeyde olduğu gibi burada da kolaya kaçıyoruz. Ama bir artık pandırsak hakikaten kur hesabını ben nasıl yapacağım, neyi koyacağım, neyi almayacağımı bilmemiz lazım. Enflasyon oranı ne demek bilmemiz lazım. Ben nerede fondörlük yapıyorum? Resesyona giren bir ülkede şu anda ben bir girişim kuruyorum. Neymiş resesyon? İki çeyrek üst üste ekonominin
geçiyor mu?
Düşündüğü zaman stagflasyon zaten boku yemiş oluyoruz. Ama oraya da gidecek. Değil mi? Yorumlar o yönde. Baktığında. Niye ekonomik büyüme durduğu zaman böyle bir acayip bir durum var? Neyin satışları şu an yerle bir olmuş durumda?
Konut.
Tabii konut ülkesi olduğumuz için aklınıza bu geliyor. Değil mi? Konut. Araç satabiliyor muyum ben? Sıfır. Hayır. Ne için korkunç bir fırsat var ama?
İkinci el.
İkinci el. Patlıyor değil mi şu an? Dönüyor. Sonuçta her kriz aslında parayı bulmak için de nedir?
Fırsat.
Ama doğru yerlere okursan fırsat. Ekonomisti söylemiyorum bile, sizin ekonomisti de kapitali zaten her hafta, her aylık çıkan bir şeyi fıt diye YouTube atmamız lazım yani. Hani onu ben şey yapmıyorum, konuşmuyorum bile. Ama okuduğunuz şeyi anlamak için şunu yapmayın. Stagflasyon dedi herhalde böyle bir şeydi. Bu böyle değil. Ben 43 yaşındayım. Hala 50'ye yakın herhalde defterim vardır evde. Merak ettiklerim, onu yediklerim, bunu içtiklerim, bunu sıçtıklarım. Yazıyorum yani bunları. Türkçe kitap okurken altını çizip sözcüğün anlamını hala benim not ettiğim defterim var. Değil mi? Pekişerek oluyor çünkü bu iş. Tık tık tık tık oturuyor. Bir gün pat diye ağzından çıkıyor. Evet bu budur. Kökeni de böyleymiş hatta. Şuradan da çıkmış. Tamam. Dolayısıyla başka bir bakış açısı getirmek lazım. Şimdi bunlarla beraber ne tip fiyatlandırma var acaba sizlerde? Disposable, aldığım ürünü sattım bitti mi? Var. Aylık abonelik mi var? Kiralama mı var? Ne bileyim ben, değişken mi fiyatınız? Sabit mi? Acaba birkaç çeşit mi? O birkaç çeşitin içinde illaki bir her aya akmasını sağladığın bir şey mi? Ürün buna uygun mu ya da hizmet? Değil mi? Platform işi yapanlar. Şimdi ne yapıyorsun diyorum? Komisyon alıyorsun. Ne güzel. Şimdi bu iş modelinde eğer güvene dayalı bir platform yapıyorsan seni ekarte ederim ben. Üçüncü. Bana bulduğun adamla çok iyi anlaşıp evim süper temiz diyorsa sallıyorum şimdi. Sana gerek yok benim hayatımda. Benim ama senin platformuna girebilmem, daha üyelik bacağında başlayan bir fiyatlamada beni, değil mi, bir öpmen ve onun da bir bedeli olması lazım. Ama bana da öyle bir content üretmen lazım. Dolanım, bir şey yapıyorum, elle tutulan bir şey satıyorum. Güzel. Satıp bırakıyor musun beni? Yoksa parçalarla bağlıyor musun beni? Şimdi ben bunu bir tane gerçek hayat örneği üstüne anlatacağım. Nedir bu? Bakınca neye benzetiyorsunuz? Ha, fırın. Ben de öyle demiştim. Fırın. Fırın, ocak, her şey. Fırın, ocak, kuzine. Ben karşı tarafta oturuyorum. Kandili'de. Çok yakın arkadaşım. Yan siteden bir diğer siteye taşınıyor. Dedi ki Fundacığım dedi, tam senlik bir durum var dedi. Enteresan bir şey var. Ben açtım dedi, kendi taşınıyorsun. Sana yardım edeyim. Bok yardım etmek de istediğimden değil de mecbur işte dost olduğumuz için. Ben lazım. Bir de çok rahat bir tip yani. Eminim daha hani kamyon gelmişti duruyordu her boku. Dedim ben geleyim sana yardım edeyim, şimdi kriz çıkmasın, işte iki tane küçük çocuk var, bir tane köpek var. Her tarafta bir şey var evin içinde zaten. Ay gel şekerim dedi. Koliner zaten yapılıyor da dedi. Esas dedi bir de gel dedi. Bir de dedi bizim dedi yeni dedi mutfağa alınan dedi kuzinenin oryantasyon toplantısı var dedi. Dedim o cümleyi bir daha söyle.
Öyle bir şey bu arkadaş.
Şimdi ben de biz böyle 7-8 hatun bir grubuz. O grup ayrı bir grup, dost grubu değil bu. Bak. Bu arkadaş grubu. Kritik networkler grubu. Benim dost grubum 6 kişi. 1000 yıldır aynı adamlar. Her türlü içim sıçım. Her şeyi yapabileceğim insanlar. Bunlar poker face arkadaşları. Böyle çekip şeyleri. Ah bebeğim ya, vah şekerimler falan filan. Neden? Çünkü o networkler kritik. Oradan ne bize dönüyor. Halbuki anlatıyorum. İşe ihtiyacım olmasa bile gözükmem gereken gruplar bunlar. Siz de yaşayacaksınız bunları. 5 sene sonra söyleyeceksiniz bana. Tabii şekerim dedim, geleyim dedim. Oryantasyon toplantısına, kuzineye. Şimdi ben de kuzineyi search ediyorum Google'dan. Kuzine ne acaba? İşte birkaç fırına birleşip bilmem ne olmasa falan. Ben bire çeyrek kala gittim. Böyle bir laflıyoruz. Bir şeyler, kahve içiyoruz. Güvenlik aradı. Dedi ki Orhan Beyler geldiler dedi. Arzu Hanım dedi. Orhan Beyler kim? İşte markanın adını söyledi. Orhan Beyler dedirtebilmiş gelen kişi diye düşünüyorum ben kafamda. Tamam ya, yani bir usta bekliyorsun. Bu kuzine zaten var, gömülü, gelmiş. Nasıl çalışacağını anlatacak olan kim olabilir? Bunun bir ustasıdır değil mi? Orhan usta beklerken Orhan Beyler geliyorlar. Siyah bir tane, bir top. Yanaştırıyor kapıya. Böyle kapı açıldı. Üç tane hoş, bakımlı. Bir tanesi kalmaz pantolon üzerinde siyah, smack marka yazıyor, yelekleri, bilmem neyse bir tane James Bond gibi bir çanta. Şimdi böyle bir indiler ki biz de, biz parayı vermemişiz. Biz de böyle dedik, Orhan Beyler herhalde geldiler. Adam geldi, Arzu Hanım dedi, hangi köşe? Bana dedi, bir buçuk, bir buçuk bir kare alan gerekiyor dedi. Allah Allah dedi falan. İşte böyle boşalttık sandalyeyi, açtı. Açtı bilgisayarını, yansıttı, bir sunum başladı. Elinde pointer'la ama yani arasında barkoyla zaten bir adım var. Bir buçuk, bir buçuk yani buna tamam mı? İşte kuzinemizin şu tarafı buhar, şu tarafı bilmem ne, şöyle yapılır, böyle yapılır, hıdı hıdı. Şurada bir tane zaten düğme var, basıyorsun, her bok oluyor bu akıllı kuzine. Bir şeyler çalışıyor, orada balık yapıyor, koku karışmıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. 45 dakika biz böyle gerizekalıya bakar gibi dinliyoruz. Tamam, aynı şey. Fakat dedi, şimdi en önemli kısma geliyoruz dedi. Bunun dedi temizlenmesi dedi. Peki dedik, yani nasıl temizlenebilir? Hani pirik, peynir, peynir ya da pirik.
Biz geliriz.
Ne olabilir? Arap sabunu falan filan. Bu dedi, aynı çantadan böyle mavi, bit kadarcık bir ince bez çıktı. Ama üzerinde markası yazıyor. Bir tane damlalık çıktı. Eczanelerde yeşil tüple satılır ya, böyle böyle pıt damlattı, o şişti, sünger oldu. Bunu dedi alıyoruz dedi, bu sıvıyla dedi 3-4 noktasına koyuyoruz dedi. Fakat çoktan zeliha Arap sabunuyla silmiş onu. Sonra ben duyuyorum. Böyle dedi, bir tane yapıyoruz ve hiçbir çizik bilmem ne olmadan bitiyor. Fakat bu şişeyi açtığımız zaman bir ay sonra bunun işleri bitiyor. Her ay biz bunu sipariş ediyoruz ve bizden alınmadığında garanti kapsamında çıkıyor. Dedi, oryantasyonumuz bitmiştir dedi, biz dedik, tabii ki, yani ne yapalım falan, oryantasyon ücretini alayım dedi. Dedi, ücreti mi var oryantasyonun falan filan, ama öyle bir aura ve sisteme sokuyor ki seni, hani yani enayinin önde gidenini geçiyorsun, başka bir şeye giriyorsun.
Aile köyün kahvaltısı gibi tarif.
Bilmem kaç yüz lira dedi, Arzu dedi ki, bende nakit yok yalnız dedi, ben EFT yapayım dedi. Şak diye bir poz çıktı. Biz de zaten nasıl çalışmıyoruz dedi. Kalkından geçirdi. Orhan bizi bayağı bir öptü. Şimdi başka bir şey diyeceğim de çok samimi değiliz. Anlıyorsun. Anlıyorsun. Ayak üstü. Para böyle. Dedim ki, şimdi ben dedim Arzu dedim, sana sormaya korkuyorum dedim. Bunun fiyatını. Çünkü bu renk dedim gelip böyle mittiyse, bunlar seni başka türlü de
ya
bu 5000 lira. Bana göre acayip.
Yok. Siz hiç gören adam alışmış.
400 lira. Serviste ilk anlattım. Her ay 350 TL böyle. Ay kış şekli gelmiş. Sünger bu. Tamam.
Ne kadar garanti
ediyor? Değil mi? Ya da ben yemeği yapalım. Şimdi bunu satın alan birisi evde yemek mi yapıyor?
Ne yapıyor?
Her şey, sen her şey
yapıyorsun.
Evet, yazık
hangi
alet var. Eve gelen zaten mutfaktaki personel ayrıysa, normal bir ne bileyim bana göre yani, hani bilmediğim de öyle en azından. Hıdı hıdı boş, hıdı hıdı olduğundan artık. Açın şu su Siemens'i belki. Yetiyordur herhalde değil mi? İkinci haftaya geri dönüyoruz. Prestij ve statü diye bir şey anlattım ben size. Sonra dedim ki Alain de Botton'un statü endişesini herhalde okumuşsunuzdur demiştim. Neyse geçiyorum. Neyi sattılar burada?
Prestij.
Ve neyi satın aldı? Ben sorduğumda, abi sen yemek yapmıyorsun, günde 3 ülke değiştiriyorsun, çocuklar zaten psikiyatristten çıkmıyor, ana görmedikleri için. Hani manyak mısın sen, neyin peşindeyiz Arzu, ben anlamadım dedi. Bebeğim biliyorsun home partileri dedi. Home partilerde 20 kişilik kapalı gruplarla yemekler dönüyor. Home partiye giden havuz başındaki masada insanlar nereden geçiyor? Geçiyor.
Private şefler mutfağa getiriliyor.
Tabii suşiler, bilmemler yanar döner kafandan iniyor. Sonra da gidip evde kusuyorsun zaten ne bok yediğim belli değil. Hani aç kalarak eve dönüp ben Çengelköy hemen ne o Selahattin abi kokoreçte olmadı. Şiddet de tavsiye ediyorum. Selahattin abi ama yani bak Lidi Camit geldi tamam fakat kokoreç yapamıyor yeri. Hala Selahattin kokoreç. 15 liraya zaten alıyorsun bütün. Bu nasıl bir fiyatlama şimdi? Neyi sattı bu adam? Bunları satmıyor. Başka bir şey satıyor. Prestij satıyor ama prestijin Türkiye algısını satıyor değil mi? Bende varsa adamım. Bunlar varsa okeyim. Yani Steve Jobs'a gidip bunu satmıyorlar. Adam siyah tişört.
Müşterisine göre ama.
Yani yapısına göre. Ama öyle bir hava estiriyor ki prestij satacaksan ürünü yüksek segmente koyuyorsan ne yapıyor bu adam? Bunu zaten göndermiş, hazır. Ama sana arkadan servis geliyor, bitmeyen, tükenmeyen. Değil mi? Seni de öyle bir yere koyuyor ki yani tabii ki senin fırının böyle olmalı. Senin fırının nasıl çalışacağını benim gibi biri anlatmalı bebeğim. Yani, değil mi? Buradan, barkodan çakacağım ben. Daha da çakacağım ben sana. Daha 50 tane şeyi var bunun. Ben sadece bezini mezini koydum. Arzu gidip bunu piriyle sildirebilir mi? Ödü kopar herhalde. Sistemi bozulması diye bilmem ne diye. Şimdi şu olmalı fiyatlamada, şunu kastediyorum. Kimse standart tek bir fiyat modelinden hoşlanmıyor artık. Premium. Klasik. Hıdı bıdı. Hıdı bıdı. Değil mi? Sen yaptığın yazılımla öyle bir algoritman var ki 10 tane case var içinde, hepsini çözüyor. Onu birden koyma be baba. Üçlü bu, beşli bu, onlu bu, yirmili bu. Fakat başka bir faktöre geldik şimdi fiyatlamayı hesaplarken. Biz maliyetleri koyalım, karımızı koyalım, bir şey biçelim, 150 dolar diyelim, bir de ne var? Satın alma gücü diye bir şey var. Çok uçtuğunuz zaman, değil mi? Bir taraftan da rakipler var piyasada. Belki benzerini yapan, belki de adamın 10 tane değil de abicim ben yine gidip 5'ini yaptırayım şunlara. O 5'inden de zaten gideyim %50-%60 discountla bunu bitireyim. Yapmaya da bilirim. Bir şeye çok yüksek çakıyorsanız neyi çok iyi anlatmanız lazım?
Ne
yarattığın faydayı ve değeri çok iyi satman lazım. Onu gerçekten inandırman lazım. Ben ne satın alıyorum? Bunu bir fırın diye de satabilirsin. Bunu bir imaj diye de satabilirsin. Mesela. Artık zaten kuzineyi unutmazsınız yani. Bundan sonrasında. Dolayısıyla eğer Blue Ocean bir şey yapıyorsanız çok acı bir şey söyleyeceğim. Yani olmayan bir şey yapıyorsanız fiyatı maalesef siz belirliyorsunuz. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Ben bir yerden tanıyorum. Çok takıldım çünkü senin ifadene. Olmayan bir şey yapıyorsan fiyatı sen belirliyorsun. Bütün pazarda yok. Neye göre belirliyorsun? Her şeyi maalesef düşünmen lazım. Her türlü çözdüğün faydayı koyman lazım. Dip toplamda manyak bir şey çıkıyorsa sıçtı. Çünkü bir de ne kadar süpersonik bir şey yaratsan da satın alınamayır. Kaç tane Tesla arabaya sahip kişi tanıyoruz?
Hayır.
ne bileyim ben kaç tane başka başka bir şeyler var hayatımızda. Değil mi? Dolayısıyla doğru konumlandırman lazım. Ha ortalama atıyorum var olan çözümlere yönelik bir şey yapıyorsan ve bir de ciddi bir fark yaratıyorsan o zaman ortalama fiyata yakın bir şey olmak zorundasın. Çok da orada uçamazsın. En iğrenç ve tehlikeli laf şu. Ne farkın var rakipler? Rakip saatini açtırıyoruz biz sunumda. Ne farkın var bunlarda? Daha ucuza yapıyorum. Bittin zaten sen. Yoksun. Daha ucuza yapamazsın çünkü. Adam gelir iner zaten. Yani değil mi o fiyatı? Yani onun için çok basit bir şey. Ve o aptal değil. O fiyata bir sürü şeyle geldi o. Bir sürü şeyi geçirerek geldi. Burada çok mantıklı bir şey değil. Ha çok mantıklı bir yerden cuk diye maliyeti azaltan bir şey buluyorsun da o zaman yaparsın. Eyvallah kırar geçersin hatta. Ama çok iyi düşünmek lazım. Sonuçta. Öbür tarafta hangisini söylemeden? Ha bunu söyledim zaten. Bunları konuştuk. Sabit ve değişkeni konuştuk. Çapraz satışı hiç unutmamamız gerekiyor. Çapraz satış dediğim şey nedir?
Ya da bir markanın başka bir markada iş ortaklığı yapar.
Evet.
Daha büyük.
Belki de iş modeli çok yatkın bunu yaratmaya. Tek bir ürün olmak zorunda değil, değil mi? Alt ve yan ürünlerini çıkartıp, yani en basit gene finanstan örnek vereceğim ama bir müşteri diye düşündüğünde kendi bankanı düşün. Kaç yerden bağlısın? Biraz maaşın yatıyor. Mevduat müşterisisin. Kredi kullandın. Kredi müşterisisin. Kredi kartın var. Kredi kartı müşterisisin. Ne oldu? 3 etti.
Kredi kullanımı
var 4 etti. 4 ayrı ürünün aynı müşterisisin. Bir yerden çıksan öbüründen çıkamıyorsun. Öbüründen çıksan öbüründen zaten öpüyor. Değil mi? 4 ayrı yerden bağlısın sonuçta. Belki modellemen buna uygun. Bilmiyorum. Düşünmen lazım. Ne yaratabilirim? Yazılımı zap diye satabilirse ya da ne yapabilirse. Ya bence en güzel yaptığımı her ay cash flow getiren bir şey. Tamam mı? Aylık bir akarı sistematik kodmaya başlıyorum. Hiç konuşmuyorum. Ama sende de var öyle şeyler yapılabilir. Sonuçta arkadan değil mi? Sürekli böyle bir dokunup dokunup öpe öpe gitmek. Gitmek. Mesele biraz bu. Sattım bitti. Sattım bitti bir ürününüz varsa şunu düşün. Senin örnek. Uçan balona biner. Ne o? Turistler mi dedik? Bir daha görmüyoruz. Geldi Kapadokya'da. Ben baloncuyum şimdi. Geliyor her gün biniyor iniyor. Ben şimdi bu adamı invest edeyim. Bir daha binsin. Bir daha biner misin uçan balonu? Manyak mıyım? Gecenin üçünde kalkıyorum. Gidiyorum kilometrelerce yok. Her gün gideyim ne mutlu seyredim.
150
dolar
gerek.
Baloncuya aşık olmamlar. Böyle yapamıyorum. Böyle bir sistemde zaten müşterin dedim ki ben bu adam değil ki sana onu yandıran turlar senin muhatabın. Değil mi? Oteller hatta. Turlar ve oteller. Burada sen tabii ki balonun yanına gazı da satayım hidrojen de.
Bizimki kadar
yaparız. Bir tane de helium'le incesin Facebook'a. Böyle işte içine başka paketler koyayım ikiniz çıkın falan. Olmaz. Yani modeline göre değişiyor. Farklı şeyler yapman lazım. Disposable evet olabilir bazı ürünler. Ama hep neyi düşüneceğim o zaman? Turları nasıl beslerim ki ben her ay en azından bir ortalama bir şey çektiğimi görebilirim. Değil mi? Nasıl yaparım yani? Çünkü şey tehlikeli. Sattım, 3 ay sonra aldım, bitti. Bir müşteri daha bulacağım, bir müşteri daha yapacağım. Evet o zaman hangi ekibi kurman lazım burada? Evet, sıkı bir satış ekibi olması lazım.
Ama onları paraya tutacağım. Aracılara küçük bir komisyon veriyorum.
Bence satış ekibi en tatlış maliyettir. Eski satışçı olmuş. Neden? Nasıl alınır bu adamlar? Kimdir satışçı? Tanır mısınız böyle gördüğünüz anda? Yani çok sıkı satar bu yeri. Bilmem ne. Yani bir diploma şart mıdır?
Hayır.
Kapalı
çarşı.
Yani değil mi? Ya ben Mardin'de çocuklar biliyorum. En baba satışçılar mesela. Bilmem nerede bilmem neleri tanıyorsun. En baba bilmem neler falan. Prim bilgilerini unutmamak lazım. Startup'ta. hayatı kaynak bulmakla, yatırımcı aramakla, bu dedi bilmem neyle geçirir. Dolayısıyla bütün bunları böyle bir birleştirmek lazım bakınca. Yani özetle gelirse, gelir eşittir, evet, fiyat çarpı miktar. Miktarı bence artık biliyorsunuz, kafanız çorba bile olsa, bir müşteri adedi ya da ürün adedi nasıl arttırılır, değil mi? Bunları artık çok konuşuldu, kanallar, müşteri kimler, şunlar, bunlar, iletişimler. Fiyatı belirlerken o zaman sadece şu yetmiyormuş, rakiplerin 50 dolar, benimki 40 dolar, ben bunu çok duyuyorum çünkü. Neye göre 40 dolar? Ne var içinde? İşte ben iki kişilik, biz bir tane de alacağız, 5000 yazdım kendime. Hani bilmem ne. Şimdi ne yazdıklarınızı da bir gidip bu akşam bir Excel'e bakın. Tamam mı? İnsanları da alıp da hani 5000 liraya orada oturtamayabilirsiniz. 2 gün önce oldu Boğaziçi'nden 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşlar. Koptu, bitti. Çekti gitti bir tanesi yani. Bu çok fazla olan bir şey. Olacak da yanınızdaki founder'la problem çıkabilir, öbürüyle çıkabilir, şununla bununla çıkabilir. En basit şunu düşünmeniz lazım. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı nedir? Geçen hafta açıklanan veriye göre. Açlık sınırı 2200 açlık. Yoksulluk sınırı 6400 lira. Yoksulluk sınırı. İki kişi, iki çocuğun olduğu 4 kişi çekirdekte 6400 lira. Bugün bir insanın kirası, bilmem faturaları, şusu busu ne kadar? Adamı şeyde oturtmayacaksınız herhalde. 2000 lira kira de, 500 lira faturaları da 2500. 30 gün boyunca günde 100 lira gıdasını harcasa bu insan, 5500. Başka sinemaya falan gitmesin zaten, gerek yok. Değil mi? Onlara hiç girmiyor. Çocuğu zaten olmasın.
Yolda yürüsün işe.
Dolayısıyla kafanızda minimum şunu yazarım dediğiniz şeyi çok iyi düşünmeniz lazım. Kendi hayatınızdan fay içerek. Siz sürünürsünüz, siz dayanırsınız. Çünkü bu sizin işiniz. Aldığınız kişi bunu çekmek zorunda değil. Aldığınız kişiye bir havuç koymanız lazım o zaman. 4000 ama her getirdiğinden şu kadar. Her dinlenmeden bir şey demeniz lazım. Ya da kıyık atıyorum yazılımcıysam, tamam 10.000 ama deadline'ların belli anı. Birinci ay bu, ikinci ay şu, üçüncü ay bu, beşinci ay bu. Biz yazılımcılarla anlaşıyoruz burada. Havada uçuyor işler. 6 aya bitiyor hocam. 6 aya geçiyor. 9 aya hocam. Yazımcının çocuğu oldu. Bedelli geldi. Bedelli de. Bütün yazımcılar bedelliye gitti. Bunları bekliyoruz. Şimdi aramızda şu an oturan founderların yan yana arasında bile eğer çok basit 50'ye 50 misin? Sallıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Noter tasdikli 3 cümle bile olsa bir şey yoksa bana göre co-founder'da değilsiniz. Tehlikeli sularlısınız. Hayatta her şeyin yazılı olması güzel ve rahatlatıcı bir şeydir. Ben burada çok yaşadım. WhatsApp dökümü var elinde hocam. Bakın ben 51'dim, o 49'du. Bakın tarih ne? 4 ay önce gece 3'te yazmıştı bana. Ben böyle girdim bu işe, şimdi sattı bana vermiyor. Sen hani ne oldu 10 yıllık aşık birbirine? Gece gündüz beraber yaşıyordunuz, çok güzeldi her şey. Ne oldu 50.49'a? Daha 50.000 TL'lik satışta kıyamet koptu. Hani bir şey değil. 50.000 TL satış olmuş. Öbürü gömmüş tabii, akıllı. Hani o gün şimdi hatırlamıyorum. 49.1. Tamam. Çok basit. Cümleden gerçekten para tatlıdır. Güzeldir yani. Hani böyle biraz da gelince bayağı bir iyi olur. O yüzden tatlış bir WhatsApp metni yerine böyle gidip notere abi sen şu cümleyi yaz desem bile imzalı herkes çok rahat eder. Tamam. Kimsenin kimseye bir şey yok. Her şey dürüst ve net. Her şey açık. Gayet güzel. Tek olanları da acilen ekip bulmalarını söylüyorum. Tek olmak diye bir şey yok. Yapamazsınız yani. Psikolojik olarak çok zor bir süreç. Tek başına kaldırılabilecek bir şey değil. Hakikaten değil yani. Çünkü çok yalnız bir süreç. Kimse inanmıyor zaten. Karına gidiyorsun.
Buldum mu bir iş? Sattınız mı diye? Sattınız mı diye? Bir sürü danışmanlık veriyorum. Annem bana diyor ki ne oldu yani o kadar şu para verdiler sana. Tüm geçmiş daha. Tamam zaten belli bırak yani şuna. Hani ben girişimci hiç düşünemiyorum. Sevgiline gidiyorsun. Ya işte diyorsun hani biraz daha var yani. Tutarlar. Tamam diyor. Tabii ki bir bok yok ama kız o değil. Ya anlamıyor yani. Kız da ne istiyor? İstin ya parkta yemek yiyelim. Bunu bunu yapalım. İşte sevişelim. Kaşa gidelim. Mevsim geldi. Niye Kaşa gittiniz? Gene masraftayız. Falan filan yani. Bu işler biraz böyle hani değil mi işte karı kocasının mesela ayrı bir telaffuz. Onlar biraz daha şanslı aynı geminin içinde büyüdükleri için hani en azından kimse kimseye çok fazla bulaşmıyor. Orada da birinin evdeki çocuğu idare etmesi lazım. Onun bedeli ağırdır. Yani çocuğu boşlamanın bedeli ağırdır. Hani ona da bir bakmak lazım. Orada rollerin dağılması lazım. İki kişinin burada belki yatması gerekmiyor. Değil mi? Çünkü bugün bir pedagog 550 TL. TL'de olan da artık. Artık. Hocam oraya yazalım. Çocuğum masa yazmak lazım kadının için. Bence en zor kadın yani pozitif ayrımcılık yapacağım. Yani hem burada çocuk bezi değiştir, hem bilmem ne yap, her bok yap, tadı budu falan filan değil mi? Onun bedeli hiçbir şeye değmiyor sonuçta. Ama ne var? Bir kul parası gerçeği var bu ülkede. Şimdi hepiniz yumurtlayacaksınız. 5 sene sonra konuşuruz. Ortalama bir kolej maliyeti 50-60 bin lira. Yoksa şu anda ha. Kokoreçi görmüş. Çocuk verdim de şu an. Ona verdim. Bak babayı sattım. Baba hallediyor şu anda. 5 gün onda yani. Değil mi? Bunların da bir bedeli var. Sonuçta. Çocuk çünkü gelip ne yapıyor? Hesap soruyor. Daha bu sitede oturuyoruz ama yani bir görsem artık hani yani bir bilmem ne olsa falan. Ben bir bireyim, bireyim. Gerzek gerzek ne yapma? Ne bireysin yani? Paramı ben ödüyorum, bireyim. Otur oturduğun yerde dersin yani. Televizyon set yap git. Bunlar böyle de değil. Anlattık ya Z kuşağı. Ay neyse şiştim, sıkıldım. Yine klima kapandı, iyice şişti. Sorusu olan var mı?